Ayrım 12.
Tahta perdenin aralıklarından sıyrılıp yandaki bahçeye geçebilir Selim. Fakat orası da aynı. Aynı ısırgan otları, aynı papatyalar, aynı gelincikler. Yine de bir çekiciliği var. Tahta perdenin aralıklarından bütün bahçe görünmüyor. Gizli köşeleri olmalı. Kulağın ilk ürkütücü kelimeler çarpıyor Selim'in. Dandini dandini dastana. İki dandini bir dastana. Orta çağların bu ürkütücü kardeşleri artık bir ninin uyutucu kelimeleri olmuşlar. Kutluk Nandini ya da batılı tarihçilere göre Dandin ve Farsus Dastana İsa'dan sonra 7. yüzyılda Anadolu'da yaşadığı sanılan efsaneler kahramanı Hartuk Dandin'in oğulları. Hristiyan azizlerinden Gardolos'a göre İsa'nın doktrinini yaymak üzere Mezopotamya'dan Nevşehir'e göç etmiş bir din adamı bu Hartuk. Nizip dolaylarındaki bir mağarada bulunan kabartma heykeline bakılacak olursa iri yarı, uzun ve kıvırcık sakallı bir adam. Asker elbiseleri içinde biraz rahatsız duruyor kayanın üstünde. Uzun ve kıvrık burnu bir asil olduğunu açıkça belirtiyor. Fransız tarihçisi George Pilliers, Hartuk'un bir Frank savaşçısı olduğunu ve Haçlı seferleriyle Anadolu'ya geldiğini ileri sürüyorsa da bu iddiayı ciddiye almak mümkün değil. Hartuk'un ilk oğlu Farsus, babasıyla aynı soyadını taşımıyor. Belki de Dastana Hartuk'un öz oğlu değil. Bir teoriye göre de Nini'deki Dandini Dandini Dastana sözleri bu iki kardeşin adlarının Kutluk Dandini ve Farsus Dastana Dandini olduğunu gösteriyor. Biz Kutluk'un annesinin Türk, Farsus'unkinin de Rum olduğunu kabul ediyoruz. Kardeşlerin kan dökücü ve zalim karakterlerini de Gardolos'un düşündüğü gibi o yıllarda Anadolu'da hüküm süren Abdolos Agostos'un baskısına dayanamayıp isyan etmelerine değil, bir Hristiyan ve tarihi dünya olan babalarının aşırı sertliğine bağlıyoruz. Çünkü Dandini ve Dastanı cinayetler serisine babalarını öldürmekle başlıyorlar. Eski romanların usta yazarı Lebedus olayı iç gerçeklere daha yakın bir düzende anlatıyor. Hartuk çocukların eğitimiyle ilgilenmiyordu. Çocuklar bütün gün babalarının bostanında kargaları kovalayarak vakit öldürüyorlardı. Kargaları vurmak için ucu sivri değnekler yapıyorlar, vurdukları kargaları bu değneklerin ucuna takıp korkunç seslerle bağırarak bostanın çevresinde dolaşıyorlardı. Kargada seni tutarım amang, kanadını kanadını yolarım amang, kışın kebap yaparım amang, yazın tanrı diye taparım amang. Babaları dini ve askeri işlerini görmek için sık sık kasabaya indiğinden Dandini ve Dastanı bu başıboş hayatın bütün çeşitlemelerini serbestçe yaşıyorlardı. Bostan bakımsız bir durumdaydı. Hayvanlar gelişigüzel sağda solda otluyordu. Komşuların inekleri bahçedeki mısırları, sebzeleri yiyor, çitleri bozuyor, çocuklarsa bütün bunlarla hiç ilgilenmiyorlardı. Bostanın bakımsız köşelerinde büyümüş uzun otların içine yatarak gelecek için hayaller kuruyorlar, komşu çiftliklerdeki kızlardan, avcılardan, babalarının saçma işlerinden bahsediyorlardı. Cinsel konulara ilgileri ise sonsuzdu. Dastana kardeşin olmadık cinsel münasebet masalları anlatıyor, daha duygulu ve saf bir çocuk olan Dandini ise bunları belli etmek istemediği için kıskançlıkla dinliyordu. Babalarının kendileriyle oynayan çocuklar hakkında anlattığı korkunç hikayelere rağmen bütün bu masalların sonunda dayanamayıp kendilerini baştan çıkarıyorlardı. Dastana köyün kızlarıyla, kadınlarıyla neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla kardeşine anlatıyordu. Ormanda bazen de yakındaki bir çiftlikte dul bir kadının evinde olan bu birleşmeler Dandini'nin içini gıcıklıyordu. Hele dul kadınla Dastana arasında geçen macerayı dinledikten sonra bütün gece uyumamış ve sabaha karşı gizlice evden çıkarak oysa babası görmüştü onu, koşa koşa köy meydanına gitmişti. Çeşmenin yanındaki duvara Hartuk Dandini oğlu Farsus Dastana, neden Elbas'ta Surkan'la yattın? Kelimelerini çarpık harflerle yazmış ve altına da bu sahneyi acemice çizmişti. Dastana bu resimde ayakta duruyor, kadın da havada yere paralel bir durumda yatıyordu. Cinsel münasebetten çok hareketli bir halk dansını andıran bu birleşme, Dandini'nin babası tarafından ihmal edilen cinsel eğitimine tipik bir örnektir. Bu taş bugün Hartuko kasabası arkeoloji müzesinde bulunmakta ve yalnız bilim adamları ve sanatkarlar tarafından görülebilmektedir. Resimde ilk bakışta göze çarpan acemiliğin yanında vahşi bir dinamizm ve erkek organlarındaki canlı ifade dikkati çekmektedir. Kadın ve erkeğin cinsel organları arasındaki oransızlık da duyguları yeni uyanmaya başlayan bir gencin vahşi romantizminin ilk belirtileri olarak açıklanabilir. Resim kasabada büyük bir gürültü koparmadı. Fakat Dandini babasından esaslı bir dayak yedi. Bostandan çıkması yasaklandı ve Dastan'ı bir hafta kardeşiyle konuşmadı. Bir akşam üzeri iki kardeş gene incir ağacının altında sessizce sopalarını yontarlarken Kutluk birdenbire sordu. Erkeklik tohumları karnımızın altına doğru bir yerdeymiş. Sen daha iyi bilirsin, doğru mu acaba? Farsus karşılık vermedi. Yalnız Dandini'ye belli etmeden karnının alt tarafını hafifçe yokladı. Kutluk Dandini yere bakarak sözlerine devam etti. Yalnız tohumların aşağı inmesi için insan organını eline alıp kuvvetle yukarı doğru karnındaki o yere durmadan vurmalıymış. Organı o yere yetişecek kadar uzun değilse tohumları olgunlaşmamış demekmiş. Çobanın oğlu Portel söyledi dün. Bizim denediğimiz biçime pek benzemiyor da bir de sana sorayım dedim. Farsus küçümseme dolu bir gülüşle sordu. Portel denemiş mi? Hayır. Yanaşma otel yaparken seyretmiş gizlice. Sonra telaşla ekledi. Kadınla yaparken buna ihtiyaç yokmuş tabii. Ne dersin? Gidip otele sorsaydın sen de. Kutluk sözü değiştirmek istedi. Irmağın kıyısına gidip taş kaydıralım mı? Dastan'a bu oyunda her zaman kardeşinden üstündü. Hayır, ikisi de başka yerlere bakıyordu konuşmadan. Birden Farsus, doğru değildi bütün anlattıklarım. Hiçbirinin aslı yoktu, bunu sen de biliyorsun dedi. Kutluk atıldı. Hayır, hayır, hepsi doğru. Hepsine inanıyorum. Sen gene anlat, ne olur. Farsus yerinden kalktı, ırmağa doğru koşarak uzaklaştı. Kutluk kardeşinin arkasından bağırıyordu. Hiç olmazsa başkalarından duyduklarını anlatırsın. Ne olur Farsus gitme. Irmağın kıyısında taş kaydırırlarken Kutluk durmadan anlatıyordu. Bir daha duvarlara yazı yazmayacağıma söz veriyorum. Kadın meselesini de bırakıyorum bir yana zaten. Babamız gibi eşsiz bir savaşçı ve din adamı olmak istiyorum. Babam yalnız din düşmanlarıyla savaşmış. Ben bütün düşmanlarla savaşacağım. İnsanlığın bütün düşmanlarıyla. Babam artık Aziz Paulus gibi değiştiğini söylüyor ama ben savaşmak istiyorum. Portel'e benzemek istemiyorum. Onun gibi bütün gün sırtmaç olanlardan dayak yemek istemiyorum. O günden sonra bir daha kadınlardan konuşmadılar. Lebedus bundan sonra Kutluk Dandini'nin babasının bütün karşı koymalarına rağmen gece gündüz kılıç talimi yapmaya başladığını, Farsus'un da uzun uğraşmalardan sonra bir köylü kızını ifade etmeyi becerdiğini tunturaklı bir üslupla anlatıyor. Araya hiç gerekmediği halde bazı ortaçağ şövalyelerinin destanlarını da koymuş. Bir iki çoban şiirini de eklemeden yapamamış. Anlattığına göre Kutluk bir çoban kızına aşık oluyor ve Farsus'la birlikte zamanın modasına uygun bir şarkı yazıyorlar. Bu şarkıyı Lebedus'un uydurduğu muhakkak. Cinsel duyguları şiddetli olan iki kaba delikanlının kurallara uygun romantik şiir yazmaları, hikayenin ilk satırlarındaki gerçekçi gidişe uymuyor. Bütün günlerini toprakla uğraşarak geçiren iki kardeşten aşağıdaki mısraları yazmış olmalarını nasıl bekleyebiliriz? Çoban kızı, çoban kızı, neden bana bakmadın? Saçlarına neden lotus çiçeği takmadın? Beyaz güller ayağını incitiyor, basma sen. Güneş tanrısı aşık sana, güzel aspersen. Bana acı, bana acı, acıtma saf kalbimi. Buruşturdun, parçaladın, insaf kalbimi vesaire vesaire. Oysa bugüne kadar çocukları korkutmaktan başka bir işe yaramamış olan bu iki kardeşe aşağıdaki dörtlükler daha uygun düşüyor. Ninni yapılırken müstehcen kısımlar çıkarılmış. Ninni yavrum bebeğimi, kirler dolar göbeğimi. Dandin vurma erkeğimi, dandini dandini dastanı. Çıplak uzanmış dastanı, kız gelmiş anadan doğma. Yatacakları sırada danalar girmiş bostanı. Dastana da bu hırs varken, bostanda kızla yatarken bağırmış babası birden, kov bostancı danayı. Dastana kızmış köpürmüş, gitmiş hardugu öldürmüş, danayı kovarken gülmüş yemesin lahanayı. Bu cinayete dandininin de ortak olduğu söyleniyor. Son mısradaki lahananın çocukların lahanadan doğduğuna inanıldığına göre vajinayla bir ilişkisi olduğunu sanıyorum. Mısra 87 ve sonrası. Birden gözünü açtı. Selim bir Atatürk çocuğuydu elbette. Ama daha 3 yaşında Kemalizmin bilincine varmış olamazdı. Mustafa Kemal'in 1938 yılı Kasım ayında Selim'in hastalandığı tarihten 5 ay önce öldüğünü duymuştu. Aylar sonra da bulundukları kasabaya gelen bir gazetede katafalkın fotoğrafını görmüştü. Bu resimde yarı karanlık içinde yukarıdan aşağı inen ışık çizgilerini unutamıyordu. Gece yarısına doğru ter içinde uyanınca gözlerini karşıdaki pencereye dikiyor. Cama çarpan yağmur damlalarının aşağı inerken tozlar arasında çizdikleri titrek izleri fotoğraftaki ışıklı çizgilere benzetiyor. Fransızca meselesine gelince, o yıllarda Fransız hayranlığı vardı. Taşra'da yaşayanların mektepte Cumhuriyet'ten önce öğrenmiş oldukları Ermenice, Rumca gibi o vilayetin azınlığının konuştuğu diller artık yabancı dilden sayılmıyordu. Azınlık dillerini yarım yamalak bilen Numan Bey bile sofrada karısına yemeğin tozunu az bulduğu zaman yemeğe daima bir kusur bulurdu. Donez moi un peu de sel diye sesleniyordu. Numan Bey gereksiz kibarlıktan hoşlanmadığı için souple demezdi. Mısra 101. İzin ver Selim biraz Hegel fişte. Gustav Willibald Franz Hegel 1774'te Stadthamburg'da doğdu. Bu küçük kasabanın Stadthamburger, über Renen-Vernunft şehriyle karıştırılmaması gerekir. Turistler karıştırır. Hegel'in doğduğu kasaba daha güneye düşüyor. Hegel Büyük Teuton kuralı Gustav Willibald ile Terutus'tan tam 2000 yıl sonra 1892'de Stadthamburg Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı bir kararla adı Flesser Eliden, Franz Hegel Strasse'ye çevrilen sokakta mütevazi bir evde dünyaya geldi. Babası Hegel'in doğduğu evin altında küçük bir dükkanı olan orta halli bir kasaptı. Ünlü adaşı George Wilhelm Friedrich Hegel'in aksine Franz Hegel iyi bir eğitim görmedi. Doğru dürüst okula bile gidemedi. Daha 6 yaşındayken babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Aslen Slovakyalı bir Yahudi ailesinden gelen annesi, baba Hegel gibi kaba saba bir insan değildi. Şehir lisesinde teoloji ve dinler tarihi öğretmeniydi. Frans Hegel'in babasıyla evlenmesinin nedeni Marta'nın biraz çirkin ve fakir olmasıydı. Uzunca boylu, sarı benizli, kansız ve hassas bir kadındı. Sık sık hastalanır ve günlerce yataktan çıkmazdı. Kocasının dükkanına hiç inmezdi. Bir kere kocasının et mübayasına gittiği bir gün, dükkanı beklemek için bir yarım saat orada kalmıştı. Frans daha doğmamıştı. Kocası döndüğünde onu kasanın yanında baygın yatarken buldu. Et kokusuna mutfakta bile dayanamazdı. Frans'ın bütün bilgisi annesinin ona 13 yaşına kadar öğrettiklerinden ibarettir. Zavallı kadın bu tarihte ölerek Frans'ı hem anadan hem de kültürün bütün nimetlerinden yoksun bıraktı. Hegel bu kısa öğrenim devresinde okuyup yazmadan başka kasap dükkanında müşterilere paranın üstünü verecek ve veresiye defterini tutacak kadar matematik, İncil okuyacak kadar dil bilgisi ve Luther ile Calvin'i ayıracak kadar din tarihi öğrendi. Babası okumayı sevmediği için eve kitap girmezdi. Annesinin ise bir iki dini kitaptan başka oğluna bırakacak bir kitaplığı yoktu. Küçük Frans da harçlıklarından artırarak bir iki ortaçağ romansı almıştı. Bütün edebiyat kültürü bu kitaplardan öteye geçmedi. Annesi öldükten sonra okumayı büsbütün bıraktı ve ticari hayatın koşuşmasına kaptırdı kendini. 28 yaşındayken babasını da kaybetti. İçe dönük mizacı onu kadınlara karşı çekingen yapmıştı. Mesleğinin de kadınlara yakın gelmediğini itiraf etmek gerekiyor. Frans Hegel bu renksiz ve kötü kokulu hayatını 40 yaşına kadar aynı çizgide sürdürdü. İlk bakışta önemsiz görünen ve gerçekten de aynı yaşantının sürüp gitmesine engel olmayacak o küçük olay başına gelmeseydi eski tatsız ve felsefe dışı hayatını değiştirmeyecekti. Aslında buna olay bile denemezdi. Gustav Willibald Frans Hegel bir gün kasap dükkanında veresiye defterini inceler ve dul bayan Wilhelmina'ya artık veresiye et vermemek gerektiğini düşünürken kapı açıldı ve içeriye Stad Hamburg Kasap ve Sakatatçılar Derneği 2. Başkanı ve Et ve Hayvancılık Aylık Dergisi Sorumlu Müdürü Joseph George Fish de girdi. Hesaplardan başını kaldıran Hegel'in yüzü aydınlandı. Dernekte en çok Fichte'yi severdi ve onun toplantılardaki bütün konuşmalarını zevkle hazırlardı. Fichte'nin yüzü gölgeliydi. Frans içini çekerek işleri iyi gitmiyor Joseph dedi. Veresiye hesabının ucunu iyice kaçırmışım. Dul bayan Wilhelmina'ya kadar gitmeliyim. Sende ne var ne yok? Fichte bana dev kirasından borcu var onun dedi. Ama benim asıl derdim bu değil. Bu dergiyle gene başım derde girecek galiba. Frans gene ne oldu diye sordu. Münih'teki genel sekreter bir yazı göndermiş. Hükümetin son kararına dergi olarak karşı çıkmamızı ve bu konuda bir makale serisi yayınlamamızı istiyor. Hegel, devlet işlerimize burnunu fazla sokmaya başladı diye söylendi. Napolyon savaşlarından beri gittikçe artırdığı tehditlere artık bir son vermesi gerekiyor. İkisi de sustu. Hegel, Fichte'nin yazma konusunda çektiği sıkıntıları birlikte hazırladıkları konuşmalardan biliyordu. Bir süre gene veresiye defterinin üzerine eğildi. Hesapları tetkik ediyormuş gibi yaptı. Hatta çekmeceden bir kağıt çıkararak üstüne bazı sayılar yazdı. Fichte eline bir bıçak almış, sinirli hareketlerle küçük bir et parçasını mikroskobik prizmalara ayırıyordu. Birden Hegel'in sesi sessizliği bozdu. Peki, merak etme, elimden geleni yaparım. Gene birlikte bir şeyler hazırlarız. Fichte elindeki bıçağı sevinçle tahtaya sapladı. Sahi mi Frans, beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Frans Hegel, okuduğu bir iki kitabın ve annesinden öğrendiği dil bilgisinin sayesinde dernekte eli kalem tutar biri olarak biliniyordu. 10 gün süreyle geceleri geç vakitlere kadar evde oturdu ve makaleleri hazırladı. İlk gece Fichte de yardım etmek için gelmiş fakat bir saat birlikte çalıştıktan sonra Joseph'in faydadan çok vakit kaybına sebep olduğu anlaşılınca Hegel çalışmalarına yalnız başına devam etmişti. Willibald Frans bu seri makalelerde bütün bilgisiyle hayat ve kasaplık tecrübesini ortaya koymuştu. Yazılar dergide 4 sayı arka arkaya yayımlandı. Kasap ve celepler arasında oldukça ilgi duyandırdı. Frans Hegel meslek hayatının en parlak örneği olan yazılarının sonuncusunu şöyle bitiriyordu. Her şeyin değiştiğine tanık olduğumuz bugünkü toplumumuzda eski Alman geleneklerinin gittikçe bozulduğunu ve kararlı bir düzenin eksik olduğunu her zamandan çok duymaktayız. Yapıcı atılışların yokluğu ve bütün ilerici davranışların kısa bir süre sonra hızını kaybetmesi ve yerini ters anlayıştaki hareketlere bırakması özellikle ülkenin en hayati kaynaklarından biriyle uğraşan bizleri fazlasıyla üzmektedir. Tarihin o göz kamaştırıcı akışı içinde bütün aşırı akımların sonunda ılımlı bir bileşime yol açması tek tesellimizdir. Yazıma bize her zaman rehber olmasını dilediğim İncil'den bir sözle son veriyorum. Bundan dolayı eğer et yediğim için kardeşim inciniyorsa, dünya durdukça bir daha et yemem. Yeter ki kardeşim incinmesin. Tanrı'nın mutlak rahmetinin üzerinizde olması dileğiyle, kardeşiniz G.V.F. Hegel. Fichte'nin itibarı korunmuştu. Genel sekreterlik Et ve Hayvancılık Dergisi Sorumlu Müdürlüğü'ne ve Hegel'e birer takdirname gönderdi. Olay da birkaç ay sonra unutuldu. Bir yıl kadar sonra George Wilhelm Friedrich Hegel'in yakın arkadaşı ve Göttingen Üniversitesi Tarih Kürsüsü Profesörü Heinemann, kasaba arşivinden bazı bilgiler almak için Stad Hamburg'a geldi. Arşivin tozlu raflarından bir kitabı çekmek isterken, rafın üstüne yığılı duran bir takım dergiler başına düştü. İşte bu basit olay bizim Hegel'in kaderini değiştirdi. Dergileri kaldırırken bir tanesinin kapağına gözü takılan Heinemann hayretle şu satırları okudu. Kasaplık hayvanların kesiminde devletin uyarsız tutumu hakkında bir deneme. İmza G.V. Hegel. Profesör gözlerine inanamıyordu. Hemen durumu inceledi ve gerçeği öğrendi. Olay kısa bir süre sonra kasabada duyulmuştu. Heinemann da olayı arkadaşa gele anlattı, gülüp geçtiler. Fakat bir iki ay sonra Heinemann, büyük filozofla devletin mutlak fonksiyonu konusunda sert bir tartışmaya girince, Hegel'e cevap olarak yayımladığı bir makalede, bu konuda Sat Hamburg'daki kasap Hegel bile daha tutarlı bir şeyler söylerdi diye yazınca kıyamet koptu. Hegel gazetelere bir açıklama göndererek yazıda adı geçen Hegel'le hiçbir ilgisi olmadığını, bütün meselenin bir ad benzerliğinden ibaret olduğunu belirttiyse de bu açıklama Hegel'in şöhretini artırmaya yaradı sadece. Kasabada herkes onu artık filozof Hegel diye çağırıyordu. Hegel bütün olanlara gülmek mi, kızmak mı gerektiğini bilemiyordu. Fakat sonunda üçüncü yolu seçti, ciddiye aldı. Uzun tereddütlerden sonra Heinemann'a gönderdiği bir mektupta artık felsefeyle uğraşmak istediğini ve bu konuda kendisine yardım ederse çok sevineceğini yazdı. Profesör bu beklenmedik mektuptan heyecanlanarak Hegel'i hemen Göttingen'e çağırdı. Franz'da kasap dükkanını ve evini Fichte'ye ucuz bir fiyata satarak yerleşmek ve felsefeyle uğraşmak üzere Göttingen'e hareket etti. Yola çıkmadan önce de bir kitapçı dükkanında Kant'ın Kritik der Reinen Vernunft adlı eserini gördü ve hemen satın aldı. Bütün yol boyunca da ne arabanın sarsıntısına ne de manzaranın güzelliğini aldırmadı. Durmadan bu kitabı okudu. Göttingen'e vardığında felsefeden vazgeçmek üzereydi. Fakat Hegel'i hararetle karşılayan Heinemann onu kısa zamanda teselli etti, sonra da üniversitedeki dostlarıyla tanıştırdı, bazı dersleri dinletti ve Profesör Hirsch'in 12 ciltlik Felsefeye Giriş adlı eserine başlattı. Hegel'e üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir semtte bir pansiyon bulundu. Heinemann rektörle bir görüşme yaparak Franz'ın felsefe fakültesine kabulünü de imtihansız sağladı. Franz da koruyucusunu utandırmadı. 3 yıllık üniversiteyi 8 yılda orta dereceyle bitirmeyi başardı. Bu başarıda Profesör Heinemann'ın payını da ihmal etmemek gerek. Bütün imtihanlara hazırlanmasında gecelerce uyumadan Franz'a ders tekrarlatan, her imtihana dinleyici olarak girip geç kalmış filozofumuzu her bakımdan destekleyen ve Latince Profesörü Kirchhoff'u razı ederek bir not fazla almasını ve daha fazla yıl kaybetmemesini sağlayan bu vefalı adama Hegel çok şey borçluydu. Franz üniversiteyi bitirdikten sonra da çalışmasını aynı hızla sürdürdü ve mezuniyetinden 9 yıl sonra felsefe doktoru unvanını alarak felsefe fakültesinin öğretim kadrosuna katıldı. O sıralarda 57 yaşındaydı. Bilindiği gibi doktor olduktan sonra diğer unvanlar daha çabuk kazanılır. 62 yaşında doçent oldu ve 68 yaşında da profesör unvanıyla kürsü şefliğine tayin edildi. Hegel profesör olduktan 2 ay sonra şiddetli baş ağrılarından yakınmaya başladı. Heinemann öleli 2 yıl olmuştu. Küçük bir evde yalnız yaşıyordu. Baş ağrıları onu beklemediği zamanlarda yakalıyordu. Bir sabah öğrencilerine ders verdiği sırada birden kafasının boşaldığını hissetti. Öğrencilerine belli etmedi ama dersin sonunu getirmek için olağanüstü çaba harcadı ve dayanılmaz ızdıraplar çekti. Doğru eve koştu ve yatağa yattı. Durmadan söyleniyordu. Ne yapıyorum? Neredeyim ben? Günlerce yataktan çıkmadı. Bir tek şey düşünebiliyordu. Stadt Hamburger. Yemek yiyemiyordu. Uyuyamıyordu. Doktorlar Hegel'de önemli bir hastalık bulamadılar. Bünyesi kuvvetliydi ama üniversiteye gidecek gücü bulamıyordu kendinde. Akşama kadar yatıyor, gece de sokaklarda tek başına dolaşıyordu. Başına gelenlerin hep felsefeyle uğraşmak yüzünden olduğu kuşkusuna kapıldı bir gün. Yatakta Kant okumaya çalışıyordu. Birden boğazına bir şey tıkandığını hissetti ve kitabı elinden bıraktı. Bir süre sonra kendine geldi. Evet, bütün bu rahatsızlıklar okumak ve düşünmekten ileri geliyordu. O günden sonra evde kitap görmeye dayanamaz olmuştu. Kitaplarını bir sandığa doldurarak tavan arasına çıkardı. Üniversiteye giderek emekliye ayrılmak istediğini söyledi. Doğduğu kasabadan ayrı yaşamak da ona acı veriyordu. Ne kadar yanlış bir yola sapmıştı. Neden hayatını değiştirip başaramayacağı kadar ağır bir işe girmişti? Neden Heinemann'a kanmıştı? Kasap Hegel diye söyleniyordu evde odaları hızla dolaşarak. Kasap Hegel, nasıl oldu da felsefeye özendin? Küçük kaderini değiştirmeye kalktın. Allah'ın verdiği aklı neden onun tayin ettiği yolda kullanmadın? Aşırı dindar olmuştu. Kilise kilise dolaşarak durmadan dua ediyor ve Allah'tan özür diliyordu. Heinemann'ı onu baştan çıkarmak için gönderilmiş bir şeytana benzetiyordu. Seninle aynı cehennemde yanacağız Heinemann diye bağırıyordu odasında. Kimseyle görüşmüyordu. Profesörlüğe geçebilmek için yazdığı iki kitabının dünyada yaptığı en kötü iş, en affedilmez günah olduğu düşüncesine kapıldı sonunda. Kitapları toplamaya karar verdi. Kitapçıları dolaştı. Ancak 32 tanesini bulabildi. Kitaplar bütün Almanya'ya dağılmıştı. Ümitsizliğe düştü. Hiç olmazsa üniversiteyi kurtarmalıyım onlardan. Üniversite kitaplığından kitaplarını çaldı ve uykusuz bir gecenin sabahında kitapçılardan toplamış olduklarıyla birlikte hepsini yaktı. Bütün gününü hiçbir şey yapmadan geçirmek de onu yoruyordu. Hicivle ilgili eserler okumaya kaptırdı kendini nedense. Geceleri Cunevval'den birkaç satır okuyunca biraz olsun uyuyabiliyordu. Dünyanın sonu gelmişti. Her şeyle acı acı alay edebilirdi sadece. Kasap Hegel felsefenin kanını nasıl içti adlı küçük bir mizahi deneme yazdı. Denemenin sonunda Allah onu küçük bir çocuk gibi kulağından tutup üniversiteden atıyordu. Hadi bakalım küçük Hegel diyordu Allah. Yaptığın yaramazlık yeter. Artık uslu çocuklar gibi evine dön. Bu son satırları yazdıktan sonra başını kaldırdı ve ağlayarak dönüyorum Allah'ım, dönüyorum diye inledi. Kasap Hegel etlerinin arasına dönecek. Burnunun alıştığı pis kokularla yaşayacak gene. Deli gibi sokağa fırladı. Stad Hamburg'a giden bir araba aradı hanları dolaşıp. 2 gün sonra bir araba olduğunu söylediler. Bu 2 gün eve hiç dönmedi. Meyhanelerde içkiye başlamıştı son aylarda. Sokaklarda gezdi durdu. Gustav Willibald Franz Hegel arabaya bindikten 4 saat sonra bir konak yerine yaklaşırlarken 18 Mayıs 1844 Perşembe günü akşam üzeri saat 4.30'da beyin kanamasından öldü. İkinci şarkı. Mısra 134. Orta Asya'daki. Selim her şeyden önce bir matematikçiydi. Bu mısrada kabuğunu kırarak dünyaya yayılan atalarının elipsin yumurtayla benzerliği, edebiyat ve geometriyi iyi bilmesi gereken Selim'in oldukça zayıf bir buluşu gibi geldi bana. Macerasıyla kasabadan büyük şehire göç eden bir çocuğun yaşantısı da bu açıdan incelenmelidir. Matematik bilimlerde kuvveti gösteren oklarda büyük göçün şiddetini anlatmak için kullanılmış olsa gerek. Evet, çevresi yüksek ve karanlık dağlarla kuşatılmış bu küçük elipsin içinden amansız oklar gibi fırlayan atalarımız bütün dünyaya şiddetle saldırmışlardı. Büyük göç haritasında da görüleceği gibi bu oklar uzayıp kıvrılarak bütün ülkeleri demir çember içine almıştı. Akıncı atlarının nalları 1939 T modeli Ford gibi her yanda tozu dumana katıyordu. Batılı tarihçiler durmadan belgelerden bahsederler. Ben de size büyük göçten çok önce Anadolu'ya doğru 4000 kilometrelik bir öteleme yapan küçük bir okun yaşantısını dile getiren bir belgeyi açıklamak istiyorum. N kasabasından Ankara'ya gelen küçük Selim gibi küçük bir okun, Düzgen Selik adlı 18 yaşında bir gencin binlerce yıl önce tuttuğu bir günlükten parçalar almakla yetiniyorum.